Bugün 28 Mart. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda düzenlenen terör eyleminde ölenlerin sayısı 140'a çıktı. Tedavisi süren 80 kişiden 19'unun durumunun da ağır olduğu Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Rusya, Ukrayna ile savaş halinde ve Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki birçok batılı devlet Ukrayna'yı bu savaşta yoğun biçimde destekliyor. Bu eylemin hem Ukrayna'daki savaşı hem de Doğu-Batı arasında diye genelleştirebileceğimiz yeni küresel soğuk savaşı nasıl etkilediğini Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ınla konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ediyorum hocam. Konser salonundaki saldırıyı ve failini nasıl tasvir ediyorsunuz? Görünüşte saldırıyı ben yaptım diyen bir örgüt var ama bu durum epeyce izaha muhtaç galiba. Siz de öyle düşünüyor musunuz?
Rusya çok büyük bir devlet. Dünyanın en geniş topraklarına sahip ve maalesef bütün dünyanın gözü önünde Rusya gibi bir devlet başkentinde vuruldu. Alışılmadık bir metottu. Dikkat ederseniz önce 4 kişi girdiler, eylemciler ve kapıdakileri etkisiz hale getirdikten sonra seyircileri vurdular ve konser salonunu yaktılar. Ondan sonra da kaçarken tutuklandılar ve kaça istikameti Rus polisine göre Ukrayna sınırında yakalandılar. Şimdi acaba benim kafamdaki sorular şunlar. Bu planlamayı profesyonel olarak kimler yaptı ve hazırlık ve istihbarat ve keşfini yaptıktan sonra saldırganların taktik ve stratejileri neydi? Soruşturma safhası gördüğünüz gibi başladı Rus mahkemelerinde. Ancak aracın istikameti ve bazı görüntüler de daha sonra içeriden sermiş edildi. Rus istihbarat elemanlarının da salonda olduğu yolunda bir takım duyumlar alındı. Bu organize bir eylem olarak bakıldığında salon içinde de yardımcıları var mıydı? Telefon ve telsiz konuşmaları nasıl yapıldı? Silahlı eğitimlerini nerede aldılar? Bölgeyi iyi biliyorlar mıydı? Ve planlı, sakin, çalışılmış bir eylemi gördük. Silahların hedef gözetmeden saldırdıkları ve teslim almamak şeklinde eylem yaptıklarını görüyoruz. Yani mümkün olan en yüksek fazla sayıda insana öldürmek ve eylem yerinde de aldatma yaptıklarını, Rus toplumuna korku, kaos, panik ve yılgı yaratmayı amaçladığını görüyorum. Ancak bu geldikleri araçla neden Bryansk'te Ukrayna'ya doğru kaçtıklarını bilemiyoruz. Ve Peskov özel harekatta şunu söyledi. Başlamıştık biz Ukrayna Savaşı'na ama biz Batı ile savaştaydık. İlk sorunuzun cevabı bu. Ve metrolarda artık halkın korktuğunu görüyoruz. Bu savaş neden yapıldı? Yani maksadı neydi? Biraz ona değinmek istiyorum. Bence bunun büyük pencereden stratejik olarak bakıldığında şöyle bir şey var. Ukrayna'ya savaşı uzatmak isteyen bir eğilimin olduğunu düşünüyorum. Yani benim kanaatime göre ortada en çok bu savaşı bitirmek isteyen ve Karadeniz'de kontrolü tutan Türkiye savaşı bitirmek istiyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Putin'i tebrik ettikten sonra Ukrayna'da uzlaşı ve müzakere masasına dönüş için her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazırız dedikten sonra bu eylemin yapıldığını görürüz. Diğer taraftan Türkiye'nin yalnız olmadığını, Vatikan'ın ve Papa'nın da bu ateşkesi desteklediğini görüyoruz ve Sayın Papa şunu söylüyor. Biz beyaz bayrak göstermedi Ukrayna diyor ve bu bir yenilgi değildir. Bunu da destekleyen, ateşkesi destekleyen ülkeler içerisinde Türkiye ön planda diyor. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. 48 saat içerisinde bu hadise neden bu hale geldi? Yani şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri 7 Mart tarihinde açıklama yaparak seçimden 10 gün önce böyle bir silahlı saldırının yapılacağı ve bu saldırının da konser yerlerinde olacağını ifade ettikten 10 gün sonra bu eylem yapıldı. Şimdi acaba seçim sonra neden yapıldı? Yani muzaffer bir Putin'i zayıflatmak için mi yapıldı? Bu terör eylemlerini düzenleyenler niçin bu şekle zamanlamayı koydular? Bu bir defa uzun müddet tartışılacak. Ancak saldırının benim kanaatim Rus devleti ve Rus halkına karşı olduğunu ve onun savaşma azmi ve moral motivasyonunu kırmak için icra edildiğini, Saldırının planlı, organize ve psikolojik harp ve propaganda taktikleriyle uluslararası düzeyde önceden hazırlandığını düşünmekteyim. Zamanlamanın seçim sonrasına bırakılması ve görünümde DAEŞ olsa dahi Rus yetkililer henüz resmi bir açıklamada bulunmadılar. Bu bir propaganda mı acaba? Veyahut da suikast timinin önceden eğitimli olduğu dikkate alındığında 14 yıl önce bir oyun var. Cut of My Duty diye ve No Russian bölümünde kurgu aynı alışveriş merkezindeki saldırıyı anlatıyor. O halde buradaki Saik atıda öne çıkar. İslamofobiyi yeniden ateşleyip Rusya'nın içine bir Molotov kokteyli gibi atmak mı? Bunu özellikle Kafkasya bölgesi, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Türk vatandaşlarına, Türk soylulara karşı bir eylem mi diye sorduğumuzda, Suriye, Irak, Afganistan ve Afrika'yla DAEŞ'in tekrar geri döndüğünü ve DAEŞ'i kuranın bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ve Clinton olduğunu ifade eden Başkan Trump'a göre acaba muhtemel suçlular içerisinde Amerika var mı? Amerika bunu kesinlikle reddediyor, Ukrayna da reddediyor. Ama şöyle bir şey var, aynı saldırganlar Türkiye'de de sinagog saldırısında bulundu. O halde şöyle söyleyebiliriz. Bir, burada Türkiye-Rusya ilişkilerine de bir saldırının olduğunu düşünüyorum. Dikkat ederseniz 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde çok önemli bir bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı. Yüce Meclis'in açılışında Sayın Putin 23 Nisan'a Türkiye gelecekti. İlk gezisi Çin'de yapıldıktan sonra Türkiye yapılması manidar ve dikkat edin, Ankara hükümetini uluslararası hukuk açısından ilk tanıyan devlet Sovyetler Birliği olmuştu. Bu manidar ve tarihi geziyi ertelemek ve sabote etmek Türkiye-Rusya arasındaki ilişkileri bozmak için mi yapıldı bu eylem? Yoksa Rusya'yı savaşta yormak, Rusya'dan idare edilemediğini, seçimleri kazanmasına rağmen başka Putin'e mi yönelik ve dünya kolektif batının tüm gezegene dayattığı gerilimi tırmandırmak isteyen bir eğilim içerisinde saldırgan nitelikteki açıklamaların silah tedariki ve terör faaliyetlerini desteklediği yolunda açıklama yapan Sayın Mayra Zaharova'ya bakıldığında şunu söylüyor. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna'da barış inisiyatifi için minnettarız. Yani bu açılardan bakıldığında şunu da söylüyor Rusya. Evet, 3. Dünya Savaşı'ndan bir adım uzaktayız diyor Sayın Putin. NATO-Rusya çatışmasına götürür eğer Fransa ve Batı bölgeye asker gönderirse ve bugün yine bir açıklama daha yaptı. Eğer siz Ukrayna'ya F-16 verirseniz onu gönderen ülkeleri de vururuz diyor. Çünkü bu uçaklar atom bombası taşıyor, bu bize bir tehdittir diyor. Şimdi Ukrayna pilotların F-16 eğitimini aldığını biliyoruz. Ve bu uçaklar Rusya için bir tehdit olarak algılanıyor. Peki aynı gece içerisinde Rusya'nın bir şekilde Kiev'i vurduğunu ve yaklaşık 150'ye yakın füze attığını düşündüğümüzde burada savaş ve barış arasındaki denge ne? Ve şurada şu açıklamada da yola çıkarsak şunu da söylüyor. NATO ile Rusya çatışmasını kimse istemiyor. Ama modern dünyada her şey olabilir, atom bombası da kullanılabilir diyor Sayın. Ve bir beyaz sayfa daha uzatıyor. Tam bu saldırıdan önce. Macron bu konuda rol oynayabilir. Savaşı tırmandırmaktan vazgeçmesi halinde ve barış görüşmelerinde yanayız. Fakat bu düşmanın mermisi bittiği için değil. Şimdi gerekirse tampon bölge kurarız diyor. Şimdi Putin'in açıklamaları bu yönde ve silahlanmaya ara için değil, gerçek, ciddi, uzun vadeli iyi komşuluk ilişkilerini kurmak istiyoruz diyor. Şimdi bütün bunlardan bakıldığında acaba bu saldırı planlı mı yapıldı? Ve Krokus saldırısı bu konsens alanıyla beraber verilmek istenen mesaj nedir diye sorduğumuzda şunu söylüyor Sayın Macron, 26 Şubat 2024 dikkat edin, Rusya'nın bu savaşı katanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Yani ben daha ziyade buradaki binada yangın, mutlaka ölü ve yaralılar, çok ders alması gereken, çok acı, çok trajedik. Ve Rus halkına da Sayın Putin'e de ben Rusya çalışan bir akademisyen olarak başsağlığı diliyorum. Ancak şunu da söylüyor Avrupa Birliği konseri, Rusya'nın savaşı kazanmaması için bunu göze alamayız. Ve aksi halde Amerika ve Avrupa Birliği'nin çıkardığı zarar görür, Ukrayna'yı desteklemek cömertlik veya Ukrayna'yı sevdiğimiz için değildir. Bizim çıkarlarımız da ilgili bir meseledir. Küresel oyuncu olarak Amerika'nın çıkarlarıyla ilgilidir. Benzer açıklama İsrail'in bir vekilden de geldi ve doğrudan doğruya Rusya'yı Gazze'deki tutumundan dolayı eleştirerek bu savaşın devam etmesi yolunda bir açıklamada bulundu. O halde Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz? Bu savaşı kazananı olmaz diyen Putin'in açıklamalarına bakıldığında bu cihatçı eylem olarak nitelendirilen ancak bence Taciklerin de içerisine karıştığı ve deportasyon başladı. Yani Rusya'da yaşayan çok sayıda Türk ve Müslüman var. Ve bu özellikle Rus halkında saldırı bir İslamofobiya ateşini yaktı. Nitekim Putin bundan hoşnut olmadığını, Rusya topraklarında yaşayan Müslümanların dinlerine saygı gösterilmesini ifade etti. Burada kim kazançlı çıkıyor diye baktığımızda Sayın Putin şunu ifade ediyor. Yani bundan sonraki seçimlerde ve ileriki adımlarda ne yapılacak? Suçun kimin işlediğini biliyoruz diyor. Şimdi emrin kimin verdiğini bilmek istiyoruz. Yani azmettirin hukuken araştırıyorlar. İlgi odağımızda azmettirenler var ve gerçek Müslümanlar Ramazan'da saldırı yapar. Bunun kimin yararına olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Ve sanıklar 22 Mayıs'ta duruşmaya çıkacak. Şimdi Rusya Güvenlik Sekreteri Petrushkev'e göre terörün arkasında Ukrayna ve Amerika'nın olduğunu ifade ettiler. Ve Medvedev de şunu söyledi eski başkan. Yakalandılar, öldürülecekler. Ancak olaya karışan herkesi öldürmek daha önemli. Parayı ödeyen, sempati duyan, yardım eden herkesi öldür. Şimdi olayın siklet noktasına Horasan örgütü geliyor. Fakat bu örgütün de Türkiye bağlantısının doğru olmadığını düşünüyorum. Ben birileri Türkiye işin içerisine katmak istiyorlar. Halbuki yapılan araştırmalarda bu şahısların aslında Rusya'da yaşadıkları ve bir şekilde oturma ikamet izinleri bittikleri için İstanbul Hava Meydanı'na giriş çıkış yaptıkları ve aklında Interpol veya istihbaratı tarafından bir tutuklama emri olmadığı için İstanbul'dan uçuş yaptıkları ortaya çıkıyor. Yani neden olayın en kritik noktasında Türkiye adını zikrettirdi? Birileri ona bu failleri, bu acımasız katilleri, canileri bu lafları ezberlettirmiş. Bu bakımdan ben Türkiye'nin çok dikkatli olması gerektiğini ve binadaki yangının ölü ve yaraların maalesef Rus bakanlarından yapılan son açıklamalarda arttığı görülüyor. Bu tabii şahıslar 4 kişi Nasidov, İsmanov, Safoldova ve Nazarov. Bu şahıslar Rusya için yeni bir DAEŞ yaratılması için mi acaba eğitilip gönderildiler? Rusya Müslümanları da İslamofobiya ile Rus devletini mi hedef alıyor Batı? Ve Kuzey Kafkasya ve Doğu Avrupa'da Balkanlar ve Karadeniz'i bir şekilde tekrar terörle ve Rusya'yı da bu işine katarak bir şekilde yeni bir 11 Eylül mi yaratılmak istiyor? Bazılarına göre bu Rusya'nın 11 Eylül'ü. Ancak Rus Emniyet ve İstihbaratı alanında beklenmeyen noktadan vurulduğunu söylüyor. Fakat karşı görüşler de var. Yani olayın işlendiği mahalle çok yakın polis Rus polis merkezi var. Neden 20 dakika sonra şekilde eylem yerine geldiler? Bu da sorgulanıyor. Ve Putin defalarca en yurtsuz sınavlardan geçti ama daha da güçlendi. Şimdi de öyle olacaktır. Rus halkına bir şekilde güvence veriyor.
Bir sürü tespit yapıyorsunuz ve hepsini de bir şeylere dayandırıyorsunuz hocam tecrübenizle. Bir tanesi Ukrayna'da barışı istemeyen Batı gibi görünüyor son durumda. İkincisi Türkiye-Rusya ilişkilerini sabote etmek kimin içine yarıyor terör eylemine bakarak ilerlediğimiz zaman. Üçüncüsü Türkiye-Rusya ilişkilerini yönlendirmek için Türkiye'ye baskı kuracak malzeme de inşa ediliyor. Ben Türkiye'den baktığımda Ukrayna'daki savaşın bütün bu gelişmelerden ve özellikle de Gazze'deki soykırımdan etkilenerek Batı'nın ahlaki üstünlüğü Gazze'den dolayı zayıfladığı için Ukrayna'daki pozisyonuna dair de bir sıkıntısı oluştu. Bütün bunları ele aldığımızda küresel soğuk savaş ve Türkiye'yi nasıl bir senaryo bekliyor diyebiliriz? Türkiye'nin şu ana kadarki dengeli siyasetini de sürdürmeye devam ettiğini varsayarsak.
Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ben buna şöyle cevap vereyim. Biliyorsunuz Rus yazar Tolstoy şunu söylüyor. Harp ve Sulh'ta hiçbir şey sebepsiz olamaz. Olgun elmanın düşmesi için acaba ağırlığı mıdır sebep, yoksa dalın kırılması? Şimdi buradaki şüphelilerden bir tanesi de Başkan Obama. 4 gün önce İngiltere'ye gidiyor, özel toplantı yapıyor. Ve saldırının DAEŞ kurucusu olduğu yolunda Amerikan Devlet Başkanı Trump'ın bize bir ifadesi var. Demek oluyor ki burada Rusya'nın ve Türkiye'nin özellikle Gazze Savaşı'nda duyduğu üzüntü ve bir şekilde ateşkes çağrılarının önemli olduğunu düşünüyorum. Olaydan önce biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bir ateşkes planı hazırlamıştı. Rusya ve Çin bunun geçerli olmadığını ve uluslararası hukukta geçici ateşkes diye bir şey yapmadığınız ve 35 bin kişinin öldüğü bu savaşta İsrail sorumlu olduğunu ifade etmişti. Şimdi nitekim ve bu sert duruş bir şekilde Gazze'de etkili oldu ve ateşkes yolunda bir karar çıktı. Amerika Birleşik Devletleri geri adım atarak çekimsel oy kullandı. Şimdi ben Türkiye açısından bakıldığında Türkiye'yi de içerisine alan bir tuzağın olduğunu fark ediyorum. Neden? Türkiye elhamdülillah Müslüman bir ülke ve Ramazan ayında bir şekilde Amerika'ya rağmen, bu çok önemli, belli tedarikçisi olan Amerika'ya rağmen Netanyahu hükümetinin saldırılara devam edip buradaki insanları öldürmeyi kafasına koyduğunu ve Birleşik Milletler ateşkes çağrısında duymadığını görüyorum. O zaman büyük resime baktığımızda bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı var, onu bitirmek isteyen Türkiye var ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu ifadede de şunu gördük. Ben Antalya Konferansı'nda vardım. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Kurulu temsilciler İstanbul'daki toplantıda da vardı. Türkiye her iki savaşan tarafı masaya oturttu ve Sayın Putin'e göre bir şekilde uzlaşıya varıldı. Ancak uzlaşıyı bozan tarafın İngiltere ve Amerika olduğunu Başkan Putin söyledi. Demek ki yukarıda Rusya-Ukrayna savaşının devamını isteyen ve Rusya'nın yıpratılması ve çökertilmesini isteyen bir Batı var. Bu tarafta ise buna biz hedef değiştirme diyoruz askeri stratejide. Devam eden bir soykırım ve bu soykırım davası hala dünyanın en yetkili mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı'nda görülüyor. Her ne kadar İsrail tarafı reddetse dahi bunu ben İsrail aleyhine bir şekilde sonuç yaratacağını bir uluslararası hukukçu olarak söyleyebilirim. Çünkü yapılan eylemler soykırım anlaşmasının bütün öğelerini uyguluyor. Yani bir toplumu tamamen yok etmeyi amaçlayan maksatlı ve aşırı kuvvet kullanmayla soykırım işleniyor ve savaş suçu işleniyor. Ve buradaki işler suçun örtbas edilmesi için dünyanın dikkatlerini bu tarafa çekme eyleminin ve bir hedef aldatmanın ortaya konduğunu düşünüyorum. Şunu söyleyelim. Şimdi Zelenski ile Netanyahu'nun yakın çalıştığını bizzat Ruslar söylediler. Dolayısıyla olayda İsrail, Amerika Birleşik Devleti, Ukrayna'nın suçlu olduğu ve dolayısıyla İngiltere ve Batı'yı suçlayan bir Rusya çıkışı var. Diğer taraftan da Batı'nın olay sonrası yorumlarına bakıldığında Rusya'nın diktatörlükle yönetildiği, Putin'in aslında bu seçimi kazanamayacağı ve muhaliflerine baskı yaptığı ve Rusya'nın yıprandığı, ülkesini ve halkını koruyamadığı yolunda çok geniş bir propaganda başladı. Netice-i kerramda sizin dediğiniz gibi yeni bir soğuk savaş var ve bu soğuk savaşın içerisine Türkiye'de çekilmek isteniyor. Türkiye bu konuda çok akıllı hareket etmek suretiyle tarafsız davranıyor. Montrö Sözleşmesi'ne göre boğazları kapattı ve özellikle de Gazze'de acil ateşkes için hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Dışişleri Bakanımız Cansu Saran'a çalışıyorlar. Orta ve uzun vadeye bakıldığında burada barbarca bir terörist saldırının dünyayı korkuttuğunu görürüz. Ama unutmayalım ki DAEŞ terör örgütünün kuruluşunda 2006'da İç Savaşı Sünni Şii olarak destekleyen bir Amerika şeyi var, hedefi var. Şöyle söyleyeyim, CENTCOM 2007'de General Petraeus'ta Anbar bölgesinde uyanış ve direniş, sahba dediğimiz hareketi altında DAEŞ'i önce zayıflattılar, ondan sonra tekrar para verdiler DAEŞ'e. Ve bunu Amerika'nın istihbaratı da açıklıyor. Hem Suriye'de bakıldığında neticede Suriye'deki DAEŞ'i durdurmak için malumunuz 2014'te NATO toplantı yapıldı ve askeri hava harekatı kararı alındı. Daha sonra Türkiye üs verdi. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın Eğer DAEŞ'le mücadeleye girecekse Türkiye ordusu hazır oldu ifade edildi. Bunlar konak altı edildi. DAEŞ'e karşı CENTCOM'un ve koalisyon hava kuvvetlerine bağlı Amerikan hava kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde bir şekilde PKK'ya alan açtığını ve toprakların %35'ini işgal ettiğini biliyoruz. Bu da mukabil DAEŞ'le en iyi mücadele veren ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu, 5000'den fazla DAEŞ'liyi etkisiz hale getirdiğini biliyoruz. Soru şu, neden DAEŞ'liler Amerika Birleşik Devletleri'ne veya İsrail'e hiç saldırmadı? Neden bir şekilde bu iki devlete karşı eylem yapmadı? Madem ki bunlar gerçekten İslam'ı, halifeliği savunuyorlar. Dolayısıyla burada uluslararası terörizmin genel yapısına bakıldığında birileri DAEŞ veya benzeri örgütleri bir şekilde kendi amaçları yolunda bu yeni soğuk savaşın enstrümanları olarak kullanıyorlar. Türkiye bu konuda çok dikkatli adımlarını doğru atıyor ve Rusya ile ilişkilerin bozulmaması için çok dikkatli hareket etmeye devam ediyor. Türkiye, dünyada barış ve istikrarı isteyen ve bu konuda arabuluculuğa soyunan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 33. maddesindeki en ciddi artı. Dolayısıyla Türkiye teröre yenilmeyecektir. Bu kadar güçlü bir devlettir ama teröre karşı mücadelede de Rusya'nın yanında yer alacağını, aldığını da Sayın Cumhurbaşkanımız bu başsağlığı mesajında Rus halkına iletmiştir. Zannediyorum Sayın Putin eski bir istihbarat elemanı olarak bu oynanan oyunun arkasında Türkiye ile Rusya ilişkilerinin bozulmak istendiği yolundaki ciddi mesajı görecektir. Ama en önemlisi Rusya'da yaşayan milyonlarca Müslüman var. Ona karşı İslamofobyanın burada başlatılması Rusya için de bir felaket olur. Bunu zannediyorum Kremlin ve Rus istihbaratı da görür ve ona göre tedbirleri alır. Unutmayalım ki terörizmin hiçbir dini ve imanı yoktur. Fakat şu ilişkiyi de son cümle olarak ifade etmek istiyorum. Yüce dinimiz İslam'a bu mübarek günde bazı Müslüman kaçkınları ve radikalleri kullanmak suretiyle leke atmak isteyenler Allah bu olayda ciddi bir kazanç sağladı. İsmi yine İslam olan bir Rus vatandaşı evladımız oradaki 150 kişiyi hayatını kurtardı. Demek ki Müslümanlar insanları öldürmez. Hele ki insanları yakmaz. Hele ki terörist hiçbir zaman bir şekilde kanlı bir şekilde insanları, masum insanları öldürmez. Burada emperyalizmin ciddi bir oyunu var ve kirletilmek isteyen yüce dinimiz İslam var. Din üzerinden terör hiçbir zaman işlemedi, işlemeyecektir. Ve adalet ve hukukun üstünlüğü bence en önemli meseledir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de egemen ve bağımsız bir devlet olarak, demokratik bir devlet olarak daima terörle mücadele etmiştir. Bu konuda da Rusya'nın yanındadır.
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Akgücaş'ına çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.